Ayrım 4. Teselliler Kitabı. Yusuf Özkan Özburun. Sayfa 50. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Ölümün tesellisi. Nasıl da çaresiz bırakır bizi ölüm. Ellerimiz yanımıza düşer. Kelimeler anlamını yitirir. Boğazda düğümlenen buruk bir acı her şeyi adeta zehirler. Hep kanayan bir yaradır böğrümüzde ölmek yarası. Saatine bir bakarsın üç, bir bakarsın hiç. Ortalığı dolduran yaprak cenazeleri, hayvanların yerde cansız yatan bedenleri, aramızda nefesi ile sesi ile salınıp geziyorken bir anda kayboluveren dede, nine, anne, baba, hatta gencecik evlatlar, yaşla dolmuş gözü kan çanağı insanlar, şehirlerde, kasabalarda, köylerde göz alabildiğince uzayıp giden mezar taşları. Her şeyin üstünde kordan ellerini gezdirir ölüm ve dokunduğu her çiçeği kıpkızıl bir erguvana dönüştürür. Ah ki beni ölümle yaralı, teselliden nasipsiz, yaban ruhunda volkanlar kaynayan dostum. İnan olsun bilirim bu acının rengini. Az yaşamadım kucağımda uçuşan son nefesleri. Bir can pareni, sevdiğini, sevdiceğini kaybetmeyi. Son perdesi kanlı biten bir trajediyi izlemişçesine donup kalmanın, bütün bir oyunu anlamsız bulmanın ne demek olduğunu hayat öğretmenim bana gösterdi aziz dostum. Bildim ki ölümün tesellisi yine ölümdür. Bildim ki ölümün tesellisi yine ölümdür. Hayata anlamını veren ölümdür. Ölümü anlamadan, ölmeden ne kadar anlaşılabilir ki? Hayatı anlamlandırmak mümkün olmuyor. Mesele gelip gelip ölümü, yani hayatı, nasıl anlamlandırdığında düğümleniyor. Bağlayan ne, çözen ne hayat denen düğümü. Kimse ve hiçbir şey bizi teselli etmeye muktedir değildir. Biz onlara bakışımızla, onları algılayışımızla kendimiz teselli oluruz. Ölüm karşısında özellikle böyledir. Sen ölüme kurtçukların, yılanların, çıyanların oynaştığı bir çukur, bir son durak, hiçliğin beşiği olarak bakan bilinçli veya bilinçsiz bir bakışa, böylesi bir fotoğrafa sahipsen, inan tüm teselliler, tüm kelimeler sahte ve ucuzdur. Tekrarlıyorum. Bizi özünde kimse ve hiçbir şey teselli edemez. Ancak biz onlarla teselli oluruz. Ne ile teselli oluyorsak bizi biz yapan şey odur. Bana hayatta ne ile teselli olduğunu söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Halbuki anne karnındaki çocuğun gelişerek artık eski yuvasına sığamaz hale gelmesiyle bulunduğu yerde ölüp bir başka diyar olan dünyaya doğması gibidir ölüm, kalbiyle düşünen için. Anne karnında 9 aylık olup da yaşlanmış ve bulunduğu yere sığamaz duruma gelmiş bir bebeğe kısa bir müddet sonra öleceği, aslında ölüm ötesinde farklı bir yere doğacağı ve neler hissettiği sorulsaydı acaba cevabı nice olurdu. NASA'da yıllardır uzay araştırmaları yapan çok zeki ve bilgin bir mucit olduğunu düşün ey dostum. Yıllar süren zaman araştırmalarının sonucunda son derece karmaşık, müthiş gelişmiş incelikli teknolojiyle, mesela nanoteknoloji, fazlasıyla işlevsel, bir anda geçmişe ve geleceğe yolculuklar yapma imkanına sahip müthiş bir zaman makinesi icat ettiğini farz et. Bu makineyi ortada hiçbir sebep yokken icat ettikten 5 dakika sonra elindeki balyozla kırıp çöpe atar mısın? Ya evrenin ve insanın ilmi, hikmeti, rahmeti, bilgeliği sonsuz olan o büyük mucidi bu kadar hassas ölçülerle, müthiş zekice, ince ve akıl üstü bir sanatla her an icat ettiği alemi ve bu alemin göz bebeği olan seni ölüm balyozuyla dağıtıp hiçliğin çöplüğüne parçalarını atar mı? Elbette karşına her zaman kurumuş kemikleri kim diriltecek? Ya da ben öleceğim, üstümde otlar bitecek, zerrelerim ota geçecek, ottan koyuna geçecek, koyunu birileri yiyecek, böyle sürüp gidecek. Benim parçalarım alemin dört bir yanına dağılacak. Bunlar tekrar nasıl bir araya gelecek diyenler çıkacak. Kafam bulanacak. Beynin dönecek. Onlara de ki seni ilk defa toplayıp bir araya getiren hangi güç ise yine o yapacak. Karşındakine ve içindeki nefsine sor. Kaç yaşındasın? Mesela desin ki 25. Yine sor. 26 yıl önce nerede, ne haldeydin? Cevap veremeyince ona şunları söyle. Sen bir zamanlar hiçbir şeydin. Hatırlanmaya değmez bir hatıra bile değildin. Dünyanın dört bir yanına şimdiki bedenini oluşturan zerreler değişik şekillerde dağılmış idi. Havada, suda, meyvede, ekinde, salatalıkta, sütte, koyunda, balda idin. Baban bunlardan bir kısmını yedi ve senin mayanı oluşturan sperme dönüştü. Bu spermler annene aktarıldı ve annen bahçeden salatalığı yedi, pazardan meyve yedi, anzerden balı tattı, köyden gelen sütü içti. Senin bedeninin inşaatı böyle böyle dünyanın dört bir yanından gelen malzemelerle şekillendi ve varlığın böylece derlendi, toplandı. Ve sor, bir şeyi ilk defa ve yoktan toplayıp bir araya getirmek mi daha zordur, İkinci defa tekrar meydana getirmek mi? Uzak bahçelerin bozgunu gibi her hazan mevsiminde tüm ağaçlar bir sıtmaya tutulur. Benizi sarır da tüm yapraklar sıtma nöbetlerinde titreye titreye toprağa dökülür. Bağlar bozulur. Bahçelere sükut siner. Yaratılışın folklörü dağılır. Her şey varır, ölümün koynuna sokulur. Kış mevsiminde bazen bir kefen bütün bu irili ufaklı cenazelerin kurumuş bedenlerinin üstüne sarılır. Bülbül hamuş, havs tehi el aman dedirtir bu ölüm senfonisi. Fakat uzun sürmez bu ağıt. Baharın ilk kıpırtılarıyla birlikte toprakla sevgili olmuş tüm ölüler büyük bir ihtişamla aynı yenilik, tazelik, zindelik ve güzellikte tekrar tekrar dirilir. Az şey midir kainatın bu yatışmaz yapısı? Hiç mi bir şey söylemez ölümle nişanlı insana? İbret almak, anlama varmak, delil bulmak isteyen hassas bir yüreğe nice bilgelikler, nice teselliler sunar tek başına bu tablo bile. İşte yeniden yaratılışı anlamak istemeyenlere tüm varlıkların koro halinde haykırışı. Hayır, biz yokluğa gitmedik. Sonbahar treniyle görünmeyen bir aleme geçici olarak sefer eyledik. İşte bak, o diyardan ellerimiz müjdelerle dolu bir şekilde sana geldik ey insan. Ölüm bir uçak bileti alıp bir şehirden başka bir şehre gitmek gibi bir mekan değişikliğinden başka ne ki? Memuriyet görevini başarıyla tamamlayan bir memurun görevinden emekli edilmesi, bir askerin vazifesini bitirip terhis olmasından gayrı ne? Fakat yine de düşünür haklı. Bu dünyada inanmak isteyen için yeterince ışık, İnanmak istemeyen içinse yeterince karanlık vardır. Ölüm korkusunun temelinde ölüm sonrasında karşılaşılacak olanların belirsizliği ve hesap verme endişesinin ağırlığı yatar çoğu kere. Günahlara bulanmış olmanın doğurduğu tedirginlik, günahların karşılığında ceza görme korkusuyla bu korkuya yol açan şeyin yokluğunu içten içe sarsar. Bu istek gitgide şiddetli bir arzuya ve oradan da akıl kılıfına büründürülmüş bir düşünceye dönüştürülür. Öte dünyayı inkar etmenin, ruhun ölümsüzlüğünü reddetmenin, dolayısıyla yaradanı yok saymanın altında böylesi bir psikolojik süreç işler. İnkar ve yok sayma özünde psikolojiktir. Akılla ve delille varılan bir sonuç değildir. İlimden uzak halkın benzetmeleri, gerçek kılan hayal gücüyle ortaya koyduğu vahşi, gaddar, büsbütün rahmetten uzak cehennem tasvirleri de bu yangına benzin döker. İnkara meyleden korkulu insana bahane ve malzeme sunar. Fakat hiçlik ve yokluk cehennemin yanında milyarlarca defa daha ağır ve acılıdır insan için. Hiç olma ateşi, hayali bile öyle bir ateştir ki tüm evreni yakıp kavurmaya yeter. 100.000 cehennemi bir anlık yokluğa ve hiçliğe tercih eder insan doğası. Cehennem de olsa varlık varlıktır. hem cehennemin ilahi bir işkencehane gibi sunulması kimin haddine düşer? Cehennem, tozlu yollardan gelen bir yolcunun padişahın huzuruna alınmadan önce götürülüp, kirliliği oranında içeride kalarak temizlenip paklandığı ilahi bir hamam gibidir. Tüm sıcaklığına ve yakıcılığına rağmen rahmetin bir yansımasıdır. Ey dost! Niçin endişelenip üzülüyorsun? Cennete layık düşünce davranışlarla örülmüş erdem üzere bir hayat yaşıyorsan, ölüm senin için bir ödüldür. O halde bu birinci ihtimaldir ve korkuya, kaygıya gerek yoktur. Yok eğer hata ve kusurlarla dünyanın kirine pasına bulaşan bir hayatsa seninkisi, öte dünyaya işi bırakmadan daha yolda iken bile arınma imkanı vardır. Ne mutlu sana ki yok olmayacaksın. Padişaha küfretmemek şartıyla hamamda bir müddet temizlenip paklanacak ve huzura alınacaksın. Bu da ikinci ihtimaldir ve yine ümitsizliğe gerek yoktur. Ayrıca biliyor musun? Dünyadaki en büyük nimet ve emanet hayatın kendisiyle var olduğu ruhtur. O ruh olmadan bedenin her şeyiyle tamam ve körpe bile olsa hareketsiz ve kımıltısızdır. Gencecik ölenlere bir bak. Bedenleri tüm tazeliğiyle musalla taşında yatar. Elini tutarsın, kaldırırsın ve bırakınca yanına düşer. Neydi ona hareketi, canlılığı, manevra kabiliyetini veren cevher? İşte ona insanlığın büyük temsilcileri ruh diyorlar. İlahi ve beşeri bilgelerin tamamı bu ismi veriyor. İşte ölümle birlikte bu en büyük, en kıymetli emanet olan ruh cevherini Yaradan'ın en güvenilir bir emanetçisi olan meleğe veriyor. Teslim ediyorsun. Demek ki sağlam ve güvenilir bir ele teslim ediyorsun en kıymetli metaını. Bu bile başlı başına bir dinginlik ve güven verir. Vermelidir hem sana hem bana. Aziz dostum, hayatta elinde tuttuğun her ne olursa olsun elinden çıktığında onu yitirdiğini düşünme ve sakın kaybettim deme. O bende geçici bir süre emanetti. Emaneti iade ettim de. Tüm çarelere başvurmana, elinden gelen her şeyi yapmana rağmen bebeğin mi öldü? O emaneti iade ettin. Anneni ya da babanı toprağa mı verdin? Öyleyse emaneti teslim ettin. Mahkemede evini elinden aldılar. İşte yine bir emanetin iadesi. Denizde yüzen bir arkadaşın sulara kapıldı. Biliyorum, canın yanıyor. Lakin unutma, o da bir emanetti. İade ettin. Şehirler arası bir otobüs yolculuğunda kaptan mola verdi ve sen bir kır lokantasında bir müddet konakladın. Lokantadaki her şey senin emrine bir müddet emanettir. O sınırlı süre içinde onlardan istifade eder, masandaki tabaktan çorba içer, çatalı salataya batırır, bardakla su içersin. Yola devam edileceğini bildiren anons geldiğinde tüm bu emanetleri orada bırakır ve yola devam edersin. Her şey zaten senin değildi. Geçici bir süre faydana sunulmuştu. O kadar. Dünyada yaşadığın hayatı tüm detaylarıyla saniyesi saniyesine kare kare aynen yeniden yaşamak ister miydin? Aynı filmin dönüp durması gibi yaşadıklarını aynıyla tekrar tekrar yaşamak gibi bir sonsuzluk değildir bize Rabbimizin sunacağı sonsuzluk. Elinden ayaktan düşmüş, yüzü buruşmuş, saçı sakalı ağarmış bir ihtiyarken, tam da bu vaziyetteyken sana dünyada sonsuza kadar yaşayacağın müjdesi verilseydi, sevinir miydin bu müjdeye? Rabbimiz, tüm hücrelerimizle aşık olduğumuz sonsuzluğa, kendi özel saklı bahçesinin eşsiz ikliminde bitimsiz bir gençlik üzere aday olduğumuzu müjdeliyor bize. Dünyada hangi istek, hayal, arzu, tutku, İhtiyaç sana verilmiş de karşılığı verilmemiş. Düşün bir kere. Açlık varsa çeşit çeşit yiyecek. Susuzluk varsa serin serin sular. Sevgi hissi varsa sevebileceğin pek çok varlık ve insan. Peki içinde bunca coşkulu bir ebediyet arzusu varken dünyada yaptığın her şey bir tür sonsuzluk sancını dindirmeye yönelik olduğu ortadayken nasıl böylesi kuvvetli duygunun hiçbir karşılığı olmaz? Nasıl? Dünyayı tek yurt bilen, cenneti burada bulmak isteyen, Sonsuzluğu okyanusu bir bardağa doldurmaya çalışır gibi dünyaya giydirmeye çalışan biri için elbette ölüm saçma ve berbattır. Tesellisi olmayan bir illettir. Böyle biri için elbet sonsuzluk ve ölüm sonrası hayat bir palavra, bir masaldan ibarettir. Daracık akıl pantolonunun cebine sığmadığı için ölüm gerçeğinin meyvelerini çöpe atmaktır onun yaptığı. Çözüm, çokça cebi olan geniş kıyafetler edin. Kimse eşit doğmaz ama herkes eşit ölür dostum. Ölüm bizi bir paydada eşitler ve bu gören bir göz için güneşin ışımasıdır. Gündelik yaşamdaki zenginle fakir, ağayla maraba, saray yavrularında yaşayanlarla çöpten ekmek toplayanlar, dünyayı kendisinin yarattığını sanan doyumsuz patronla ay başını getirmeye çalışan eleman, zalimle mazlum bir hizada saf tutar. Tam da burada dünyanın tenhasında yaşayan mazlumların, zayıfların, fıkaranın sevinç çığlıkları göklerin kapısını döver. İyi ki varsın ey ölüm! Bizim duygularımız da Mustafa İslamoğlu'nun duyguları gibi haykırır. İyi ki varsın ey ölüm! Senin olmadığın bir dünyada yaşamak istemezdim. Zaten böyle bir dünya yaşanacak bir dünyada olmazdı. Düşünsene ey ölüm! Farzı muhal sen ölmüşsün. İnsan ölümsüzleşmiş. Ne olurdu şu yalan dünyanın hali? Kim tutardı insanoğlunu? Ne frenlerdi insanoğlunun ihtirasını? Azgınları, sapkınları, zalimleri, kafirleri, hainleri, gafilleri kim zapt ederdi? Nemrutlardan bunaldık mı? Ölüm var deyip teselli oluruz. Firavunların zulmünden gına geldi mi? Ölüm var deyip teselli oluyoruz. Zalimlerin pençesine düştük mü? Ölüm var deyip teselli oluyoruz. Eşkıya dünyaya hükümdar oldu mu? Ölüm var deyip teselli oluyoruz. Ya sen de olmasan ne teselli eder bizi? Ha, yanlış anlaşılmasın. Bizi teselli eden bizatihi senin varlığın değil. Asıl teselliyi seninle gelen hesap günüyle buluyoruz. Biz ölümü büyük mahkemeye çıkış için bir celp olarak anlıyoruz. Zaten seninle teselli olmamızın anlamı ilahi adalete olan güvenimiz. Sen sadece bizi ilahi adalete yaklaştıran bir araçsın. Dünya hayatındaki haksızlıkların, zulümlerin, adaletsizliklerin karşılığı tam olarak verilemiyorken, çağın nobran derebeylerinden, narsist zalimlerinden, senin ahını yerde koymayacak şekilde onu ölüm paydasında eşitlemesi ne büyük mutluluktur. Küçük yatağında bir serçe gibi uyuyan bir Bağdatlı çocuğun tüm güç hesaplarından uzakta, kendi başındaki zalimle dünyanın başındaki zalimin çıkar çatışmalarından dolayı masa başında alınan kararlarla ailesinin başına bombalar yağdığında ve tüm ailesi bir anda ölüverdiğinde bunun karşılığı dünyada nasıl alınır? O çocuğun acısını hangi mahkeme, hangi adalet dindirir? Kendi halinde mutfağında bulaşıklarını yıkayan masum bir Bosnalı kadına sırf başka bir ırktan ya da inançtan olduğu için vahşi bir hayvan gibi saldıran, tecavüz edip öldüren bir Sırp'ın cezası tam anlamıyla bu dünyada nasıl verilir? O kadının yakınları o kadına karşılık o adamı lime lime etseler, yerine 50 tane adam öldürseler, yine de işlerindeki ateş sönmez. Adaletin yerini bulduğuna dair bir tatmin duygusu oluşmaz. Haksız yere işten atılan ve hakları verilmeyen bir işçiden tut da, sadece farklı bir yaşayışa, inanca sahip olduğu için sistem tarafından yıllarca serseri muamelesi görüp, zindanlarda işkence içinde çürütülen bir memleket evladının hakkını bu dünyanın hiçbir mahkemesi veremez. Öyleyse ey dostum, ölüm kapısından geçilerek ulaşılan bir büyük mahkemenin varlığını, küçük büyük haksızlığa ve zulme maruz kalan her insan bilerek veya bilmeyerek ister. Ölüm, herkesi bir paydada eşitleyerek o büyük mahkemeye giden yolu açmakla büyük bir sükunet sunar yaralı ruhlara. Mezar diye korktuğun, rüyalarını kabusa çeviren yer, ahiret alemine açılan esrarengiz bir kapıdan başka bir şey değil. Bize bakan yüzünden bakıldığında ürkünç ama diğer yüzünden bakıldığında dünyadaki tüm güzel dostların, sevgililerin, kardeşlerin, arkadaşların bizi beklediği bir sohbet meclisidir. Seni sabırsızca beklemekteler. Haddinden fazla bekletirsek küsme ihtimalleri var. Bundan en fazla 100 yıl sonra sevdiğin, sohbetiyle varlığıyla teselli olduğun insanlardan kimse kalmayacak. Kendini yapayalnız hissedip onların bulunduğu yere bir an önce gitmek için müthiş bir istek duymaz mısın? Örneğin ben. Benden önce yaşamış, ruhunu ruhuma akraba bildiğim pek çok alim, arif ve bilge ile bu zamanda tekrar görüşme imkanı bulunduğuna, böyle bir buluşun gerçekleştiğine dair bir haber alsam, Sokrates'i Atina'da, Gazali'yi Bağdat'ta, Mevlana'yı Konya'da, Bediüzzaman'ı Urfa'da, Tolstoy'u Yasna'ya, Pollyanna'da ziyaret edip sohbet etmek için gerekirse sırtımdaki ceketimi satar, yalın ayak, başı kabak ne yapar eder giderdim. Böyleyken geçmiş ve gelecek bütün zamanların tesellicisi, yaralarımın merhemcisi Hazreti Muhammed mezar kapısının arkasında milyonlarca alim, arif ve bilginin başında bir komutan gibi şefkatli gözlerle bizi sohbetine beklemektedir. Gitmek için şiddetli bir istek duymamak delilik değil de nedir? Ölümle yüzleşilmeden, ölümün gözlerinin ta içine bakmadan yaşanan bir hayat neye yarar? Böyle bir hayatın bir sürüngenin hayatından ne farkı var? Ölümle hesabın dürüldüğü, ölümün hayatın anlamını belirleyen esas tını olduğu kavrandıkça manevi yaralarımız şifa bulur. Psikolojik sıkıntılarımız dinginleşir. Hayat atılımı orada boy verir. Ölümle barışık yaşamak, ölümü varlığın tüm kuytu köşelerine sinmiş haliyle kabullenmek, bizi egonun azgın bağlarından da azat eder, nefsimizi yumuşatır, haddini ve kendini bilmenin mütevazı sularına salar. Nefsinin kibirli ellerinde bütün bir ömür manevi bir ceset olarak yaşamaktansa, hakikate teslim olmanın koynunda dirilmek daha onurlu olsa gerektir. Şairin dediği gibi, ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkül budur, ölmeden evvel ölür kişi. 4. ayrımın sonu, sayfa 65.